Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. İnşallah sizler de bunu işittiğiniz andan itibaren hepimiz beraber Cenab-ı Hakk'a hamd eden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selam edenlerden yazılsın ve inşallah halimiz bu şekilde Rabbül Alemine arz olunsun kıymetli dostlar. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti selamı üzerinize olsun dedikten sonra bugün kıymetli dostlar, Hazreti Pir'in hani Hikem-i Atayye'den konuşuyoruz. Efendim Ataullah İskenderiye Hazretleri, bu arada hemen şunu da hatırlatmış olayım, Hazreti Pir denildiğinde bu her pir olabilir, pir olan her kişiye böyle söylenebilir. Hazreti Pir meselesinde Cenab-ı Pir denildiğinde bu Ataullah İskenderiye Hazretleri de olabilir, çünkü Şazeliye'de kendisi Pir-i Sani'dir, ikinci pir kabul edilir. Hazreti Mevlana da olabilir, Şah Bahaddin Nakşibendi de olabilir. Bu zatlara pir demek, hazret demek, onların durumunu anlamamız açısından efendim hem bir saygı hürmet ifadesidir, hem de tabiri caizse bileklerinin hakkıyla Allah Teala'nın onlara verdiği ilim, hikmet ve ilmi ledünden nasipler kılmasıyla gerçekten bu ismi hak etmiş ve adeta icmai ümmet, bütün gönül ehli, peygambere aşık, Allah Teala'nın rızasına koşan cümle sadık insanlar bu isimler üzerinde karar etmişler ve hakikaten muhabbetle hazret ifadesini kullanmışlardır. Şimdi sizden gelen sorular içerisinde bundan aşağı yukarı 6 ay evvel kısmen vaktimiz darken birkaç soruya cevap vermek istemiştik. Yine bugün en önce o soruya cevap mahiyetinde birkaç söz sarf edelim. Sonra da hani cümleye şöyle başlamıştım. Hazreti Pir'den okumamıştık. Hazreti Pir derken Hazreti Mevlana'yı kastederek bunu söylemiştim. Hikem-i Atayye'den okuduk. Fakat istiyorum ki bu haftaki konuşmamız çok önemli bir mevzu var. Geçenlerde konferansta da işlediğimiz bir mevzu. Ve Hazreti Pir'in hani mesnevisinden müstakil bir eser olarak bile incelenmesi gereken beyitlerdir. Çok güzel ayet tefsirleri, çok güzel hikmetleri ihtiva etmektedir. İnşallah programda bunları konuşacağız. Bu programda o beyitleri sizlerle beraber mütalaa etme şansını inşallah bulacağız. Fakat soru meselesine gelince, bazı arkadaşlar işte Hazret deniyor, işte Mevlana deniyor, bunlar dinen caiz midir falan gibi böyle birkaç kelime öğrendikten sonra hemen kendilerine göre bir işte katıksız bir İslam yaşayalım, itaatkar olalım, işte şöyle olalım, böyle olalım gayesiyle, belki de iyi niyetle bunu soruyorlar. Bazıları sormanın ötesine gidiyor, hüküm bildiriyor. Hazreti Mevlana demek caiz değildir, Pir Bahaddin Nakşibendi Hazretleri demek küfürdür falan gibi iyice işi böyle zırva noktasına taşıyan, yani cehli mürekkep diyeceğimiz, hem kendisi bilmiyor hem de bir de bilmediğini etrafına ilinmiş gibi yayıyor tarzında olan, konumda olan kişilerin bazı sözleri var. Bunları ilmi cevap vermek gerekirse, hani kardeşim biz söylüyoruz, sen ister inan ister inanma deyip geçmek de var, hani sen ne anlarsın deyip konuşmak da var, veya Nesimi'ye sordular yarın ile hoş musun, hoş olayım olmayayım, yar benimdir kime ne tarzında da cevap verilir, ama ilmi bir tarzda da konuşmak icap eder. Kıymetli kardeşlerim, hatırlatıyorum tekrar, Mevla kelimesi, sahip efendi kelimesi ve seyyid kelimesi hadis-i şeriflerde bizzat geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Mevla'nın, Mevla kelimesinin sahip manasına, arkadaş manasına kullanıldığı vardır. Seyyid manasına, önder manasına kullanıldığı da vardır. Bazı metinlerde, daha doğrusu bazı yerlerde bu Mevla kelimesini ilah manasına kullananlar yerildiği gibi, Mevla kelimesini ve Rab kelimesini sahip manasında kullanmanın da efendim o kullanan kişinin neyi kastettiği belli olduktan sonra mahsurlu olmadığı da bir şekilde tespit edilmiştir. Birazdan bunlar hakkında konuşacağız. Hemen Mevla kelimesinde işte daha evvel de size zikrettiğim meşhur bir hadisi şerif var. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Hadisi şerifini hatırlarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ümmeti ve ashabı için efendi manasına Mevla kelimesiyle hadisi şerifte metin olarak zikretmiştir. Ve ondan sonra da beni efendi olarak görenler Ali'yi de efendi görsünler şeklinde bunu zikretmiştir. Niye emir demedi? Çünkü emir denildiğinde onun siyasi olarak da bir halife olması mevzu bahistir. Hani bu işte güya Hazreti Fahri Alem Efendimizin Medine'ye yaklaştıklarında ikinci kere verdiği hutbede ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır sözünü sanki hilafetin de ilk olması gereken Hazreti Ali Efendimizmiş gibi nakleden kişiler aslında o kelimenin kelime manasını bilseler ve kullanılış alanlarını bilseler ki bazıları bilerek mahsus yapıyor bunu bilhassa Şia görüşünde olanlar efendim bunun oradaki Mevla kelimesinin bir velayet ve manevi muhabbetle ondan ayrılmayınız diyerek aslında asıl saadetin Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'e kadar gelen kısmının nasıl bir koruma altına alındığını ve nifak çıktığında siyaseten bazı şeyler olduğunda siz Hazreti Ali'ye bakarak yolunuzu doğru düzgün belirleyebilirsiniz mealinde bir söz olduğunu hadis-i şeriften anlamamız icap eder. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz hakkında daha doğrusu Ammar bin Yasir hakkında şimdi hatırıma gelen hadis-i şerifte bunu doğrulamaktadır. Ümmetin birbirini kıracağı, azgın bir güruhun ümmette fesat çıkartacağını, ümmeti Muhammed'in karşılıklı bir araya efendim beraber efendim oldukları gibi karşı karşıya da geleceklerini aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber vermiş. Hazreti Ammar bin Yasir'e de ya Ammar sen haklı olan tarafta olacaksın ve hatta onlarla yapılan savaşta aldığın mızrak veya ok yarasından dolayı şehit olacaksın. Dünyadan rızkında birkaç yudum süttür buyurarak Ammar bin Yasir'in şehadetini aleyhissalatü vesselam Efendimiz müjdeliyor. Demek ki bu hadiseler kendisine bildirilmiş. Bundan haberdar. İşte öyle bir durumda Mevla olarak, sahip olarak, itaat edilmesi gereken önder olarak Ali'yi, Cenab-ı Ali Efendimiz'in görüşünü belirleyin. Çünkü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i ilk biat edenler arasında Hazreti Ali vardır. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gaslettikten sonra üzerindeki o ıslaklık kurumadan ve vücudu kumaş ıslandığı için teninin rengi ve vücut efendim uzuvlarının azalarının özellikleri belli olacak şekilde üstünü bile değiştirmeden gelip de o meşhur hurmalığın altında Medine'de Hazreti Ebu Bekir'e ilk biat edenler arasında Hazreti Ali Efendimiz vardır. Ve hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rıhletinden dolayı Ehl-i Beyt çok üzgündür diye ya Ali sen burada bekleme hemen Fatıma'nın yanına git şimdi onu teselli edecek insana ihtiyacı vardır diyerek Hazreti Ali Efendimiz'i Fatıma annemizin yanına gönderen de yine Hazreti Ebu Bekir'dir. Şam'da şimdi bombalar altında kaldı. Yıkıldı büyük bir ihtimalle. Fakat fotoğrafları, belgeleri duruyor. Hazreti Ali Efendimiz'in biliyorsunuz ondan fazla evliliği vardır. Fatıma validemiz de izdivac ettiği sıralarda Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ikinci kere evlenmesine müsaade etmemiş. Sen peygamberin kızıyla evlisin. Nasıl bir başka hanım istersin diyerek Cenab-ı Ali Efendimiz'i ikaz etmiş. Fakat Fatıma annemizin rıhletinden sonra Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in alemi cemali intikalinden aşağı yukarı 6 ay kadar sonra Fatıma annemiz de Efendimiz'in yanına göç ettiklerinde hemen sonra Hazreti Ali Efendimiz evlilikler yapmıştır. 10 veya 12 evliliği vardır. Çok da çocuğu olmuştur. Bu çocuklarından birisinin ismi Ebu Bekir, birisinin ismi Ömer, birisinin ismi Osman'dır. Ve hatta Şam'daki, Suriye'deki kabristanda yan yana hepsi yatar. Ebu Bekir bin Ali, Ömer bin Ali, Osman bin Ali. Al sana Hazreti Ali. Bunların hepsi tarihen tespit edilmiştir. Anneleri kimdir? Falanca cariyeden olan kişinin adı şudur. Filancanınki budur. Hatta daha acayibini söyleyeyim. 12 imamdan efendim tarihen bakıldığında şecerenin içerisinde 12 imam dediğimiz, baş tacı ettiğimiz e-imme-i isna aşar 12 imamın çocuklarından yine Ömer, Osman isimlerini görmekteyiz. Hatta sıkı durun, Muaviye ismi de vardır efendim. Şimdi kıymetli dostlar, bendeniz kalkıp bir tarafın haklılığını, haksızlığını konuşmuyorum. Fakat Mevla'yı kelimesini anlatırken öyle iki tane kelime bilerek hemen başkalaştırma yoluna gitmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve bunları da tarihen tespit edebilecek elimizde bütün kaydıyla, kuyduyla, şeceresiyle ilmi doneler varken kimsenin de masal hikaye anlatarak birbirine düşmanlık, fitne çıkartmasına da müsaade etmememiz gerektiğinin altını çiziyorum. Ama sizler de kıymetli dinleyenler, lütfen Ehl-i Beyt-i Mustafa hakkında ve Efendimizin muhabbetin Ehl-i Beyt'ten zuhur etmesi hakkında tembellik yapmayınız. Maalesef şu anda birçok Müslüman evinde Ehl-i Beyt'i konuşmamaktadır. Hasan Hüseyin Efendilerimizi konuşmamaktadır. Kerbela hadisesini konuşmamaktadır. Bu hadiselerin çok iyi tahlil edilmesi icap eder. Bu hadiseler iyi tahlil edilmezse daha birçok yapıyla bu ülke insanları uğraşmak zorunda kalacaktır. İşin siyasi olarak nasıl bölme faaliyetleri olduğunu, asr-ı saadette bile bunların olduğunu bilen bir insanın şuuru elbette etrafında kendisini kandıranlara karşı uyanık olmayı da kısmen de olsa beraberinde getirecektir. Bu mevzunun altını çiziyoruz. Gelelim Mevla kısmına. İşte Hazreti Ali Efendimiz için aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuşlardır. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlası efendisidir manasına. Efendi kelimesi Rumcadır. Yani efendi denildiğinde aslında bu sonradan çıkan bir adettir. Yani 250-300 senelik belki efendim şeyleri vardır. Fakat lisanımıza yerleşmiş. Artık o efendi belli kişilerle istihza etmek, zımmi olarak yaşayan kibar gayrimüslimlere kullanılan bu efendi tabiri daha sonradan Çelebi manasına, Hazret manasına da kullanıma gelmiştir. Bunu da söylemiş olalım. Mevla kelimesini anlattığımız gibi var. Başka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmak üzere gönderdiği sahabilerinden birisi kavmiyle beraber geliyor. Sonra kavminin yanından Mescid-i Saadet'teyken bir müddetliğine ayrılıyor. Ya abdest alıyor ya bir görüşmesi var. Tekrar yanlarına geldiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz kavmi hiç oralı olmadığı için, öylece oturdukları için onlara kumu seyyidekum, efendinize ayağa kalkın, hürmet edin, yani bak sizin efendiniz geliyor şeklinde seyyid ifadesini başkasına da kullanmıştır. Kendisi için de seyyidul kavmi hadimuhum diyerek hem kendisi gibi hizmet edenlerin seyyid olabileceğini, yani kavmin efendisi manasında kendilerine bu tabiri kullanabileceklerini, kendisinden sonra da ümmeti Muhammed'e hizmet edenlerin efendi, seyyid olarak anılmalarının caiz olduğunu göstermektedir. Bunların da hepsi kaynakta sabittir kıymetli dostlar. Hadis-i şeriflerde kullanılmıştır. Kaynakta sabittir. Hatta şimdi Rab kelimesine baktığımızda bilhassa Sure-i Yusuf'ta bunu görürüz. Rabbim bana ihsan etti derken Yusuf Aleyhisselam'ın ağzından Cenab-ı Hak orada kendisini himaye eden, onu yetiştirmeye vesile olan, evini barkını açan kişiye Rab kelimesinin kullandığını, dört farklı yerde dört ayrı şekilde kullanıldığını Yusuf suresinde görmekteyiz. Biz şimdiden kalkıp benim Rabbimdir de diyecek şekilde bu bizim Türkçemizde kullanılmıyor. Ama bizde Hazret kullanılıyor, Efendi kullanılıyor, Seyyidimiz deniliyor, yani Pir deniliyor. Bunların kullanılmasında cevaz olduğuna dair bir delildir bu. Yani gidin efendinize söyleyin derken Rab kelimesiyle kullanıyor mesela. Hapishanedeki arkadaşlarını, sahiplerine, yani patron diyebilirsiniz. İşte himayelerinde bulunarak yaşayan insanlara hitaben onların Rabbi denildiğinde onların efendisi, sahipleri manasına kullanıldığını görmekteyiz. Ve yine Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha ile konuşurken bana Rabbim çok ihsanda bulundu, ben şimdi ona nankörlük edemem derken oradaki Rab kelimesinin yine Hazreti Yusuf tarafından kullanıldığını ve yine Kur'an-ı Kerim'de Züleyha'nın kocası ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı barındıran kişinin de yine Seyyid kelimesiyle kullanıldığını Yusuf suresinde görmekteyiz. İşte buradan da anlaşılıyor ki örfte karşıdaki kişi o yaptığı hitabeti uluhiyet manasına kullanmıyorsa, hiçbir şekilde böyle bir şey hatıra gelmiyorsa, efendim bu şekilde hatıra gelebilecek bir durum, bir karine, bir delil de yoksa, bu kelimelerin Hazret denilmesi, Seyyidimiz denilmesi, Efendi denilmesinde dinen bir mahsur olmadığını bu ayet ve hadis ışığında anlıyoruz. Buradan ben rahatsız oluyorum, ben yine de bunu kabul etmiyorum diyenler kabul etmeyebilirler, bunu kullanmayabilirler. Fakat bunu kullananlara karşı kafir, müşrik, fasık diyemezler. Burada işte hapı yutarlar. Kendini kullanmaktan hoşlanmıyor olabilirsin. Bunun kullanıldığında kendini rahatsız hissedebilirsin. Doğru, yapma zaten. Yani adamın hani duvarın yarığına baktığında tahrik olması gibi bir şey bu. Yani bakma o zaman, duvara bakmayacaksın yani. Ama sen duvara bakılmaz diye fetva veremezsin. Arz edebildim mi efendim? Şimdi buradaki meseleyi çok iyi tefrik etmek lazım. Şimdi okuyacağımız mevzu Hazreti Mevlana ile alakalı. Kuddüs-i Sirruhu efendim şöyledir. Cenab-ı Pir 10.600. beyitlerde ve 10.500 küsurlu beyitlerde Kur'an-ı Kerim'deki Sebe, ki sure adıdır, Sebe halkının durumunu farklı bir açıdan da bizim nazarımıza verdi. Eski ümmetlerde azan, nimetleri çok çok olduğu için kudurup, şükürden uzak durup, düşüp efendim, nankörlük yapan kişilerin durumunu anlatan ayeti kerimeleri bizim günümüzde nasıl bir nimet, nasıl bir teşekkür, nasıl bir peygambere bağlılık olarak anlamamız lazım geldiği kısmını tefsir ediyordu. Şimdi burada bunu anlatırken, evet, şimdi peygamberler geldiler, uyardılar, yapmayın böyle, azmayın, kudurmayın dediler. Onlar da cevap verdiler, ya dediler biz zaten artık yani itaatten falan sıkılmışız, zaten nimet içinde yüzüyoruz, yani bize bunları hiç anlatmayın dediler. Sonra tekrar peygamberler, bak Allah bunu elinizden alır, şunu yapın, bunu yapın, nankörlük etmeyin, günah işlemeyin diye ikaz ettiklerinde, mealen aktarıyorum, aynı zamanda Mesnevi'nin de metninde bunlar tefsir olarak geçmektedir. 2000'e yakın ayetin tefsiri bizzat vardır Mesnevi'de. Bir nevi Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için tefsir kitabı olarak da Mesnevi düşünülebilir. Düşünülebilir değil, kaynak eser olarak düşünülebilir. Sonra bunlar bu ikazları alınca dediler ki peygamberlere, ya dediler şimdi biz tabii yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Siz bizi bu zevk-i safadan alıkoymak için bunu yapıyorsunuz. Aslında bir şey olacağı yok. Kıyamet falan kopmayacak. Hani gelsin bulsun bela bizi. Hani bak olmuyor. Al size hakaret de edeceğiz. Sizi tehdit de ediyoruz. Sizin derdiniz başka. Biz böyle yemekten, içmekten, zevk-i safadan, danstan, zevkten, efendim her türlü halktan zevk alıyoruz diye bunu yediremiyorsunuz kendinize. Biz bundan vazgeçelim diye bunu yapıyorsunuz. Diye peygamberlere kafa tuttular. Peygamberler de hani bir de çirkin çirkin misaller getirdiler. Peygamberler de çok hem mantıklı hem bu insafsız yaklaşımı onlara adeta ayna gibi gösteren ifadelerle şöyle dediler. Dediler ki, buyurdular ki, yahu biz sizi niye zevk-i safadan alıkoyalım? Yani din, inanmakta zevk-i safa vardır. İnsan inanmadığında bu dünyadan zevk alamaz ki. daima içini kurt gibi kemiren bir fanilik vardır. Hiçbir zaman tatmin olmaz ki bu dünyadan. Hem biz sizi zevk-i safadan vazgeçireceğiz de, içki içmeyin, zina etmeyin, kumar oynamayın, fakiri ezmeyin, zulmetmeyin diyeceğiz de, sanki siz bunu yapmayınca biz mi bunu yapacağız? Yani siz içkiden vazgeçince sizin şaraplarınızı biz mi içeceğiz? Siz zina etmeyin diye biz size söylediğimizde bu kötü fiili biz yapmak için mi? Sanki elinizdeki şeyleri biz mi alacağız da böyle söylüyoruz? Bu nasıl bir sapkınlıktır ya? Hani inanmadınız ayrı ama böyle bir iftirayı niye attınız diyerek, peygamberlere itaat etmeyen, itaat etmedikleri gibi abuk sabuk mazeretleri öne sürenlerin düştükleri feci hali anlatacak. Fakat bundan sonraki beyitler muhteşem. Onlara geçmeden evvel bu özet kulağımızda kalmış olsun. İkinci bölümde sizle beraberliğimizde devam ederek bu beyitler okunmuş olsun. Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde beraberiz. Şimdi ilk bölümde anlattık işte Sebelilere enbiyanın, peygamberlerin gelmesi meselesi var. Biliyorsunuz peygamberlerin sayısı ancak Allah Teala tarafından bilinir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadis-i şeriflerinde şöyle bir mealen özetine bakarsak 124 bin peygamber olduğu ve 313 de yani Resul olduğu hakkında bir hadis-i şerif var. Yani bunun üzerinde durmuşlar. Bu şekilde nakletmişler. 124 bin peygamber, nebi gelmiş. Bir dönemde yüzlerce nebinin bölge bölge, hane hane adeta geldiğini, hatta tek bir kişi için bile bir peygamber geldiğini neredeyse tarih kitapları kaydetmektedir. Bir kişiyi irşad için bile Allah Teala bir nebi göndermiş. Bu Allah Teala'nın rahmetini gösterir. Bu arada efendim işte insanlar var, şimdi peygamberlerden haberi yok, onlar şimdi cehennemde mi yanacak falan gibi böyle Allah'ın mülkünde, Allah'ın Erhamurrahim'in olduğunu bazen de unutarak kendi kendimize gelin güvey olup bu mülk hakkında konuşmayalım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hususta onlarca mealen yine aktarılabilecek hadis-i şerif vardır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de de biz peygamber, nebi, uyarıcı göndermediğimiz hiçbir topluluğu helak etmeyeceğiz veya azap etmeyeceğiz şeklindeki ayeti kerimeyi de hatırlarsak, kendi işimizle, kendi nefsi terbiyemizle daha rahat meşgul oluruz. Başka şeyleri fazlaca kafaya takmayız diye düşünüyorum. Tabii ki Müslüman, madem ki bir toplumdan haberdar oldun, onlara şimdi yazık değil mi? Çok merhametin varsa, ona göre etrafında bir teşkilatını kur, müesseseni kur. Ama orayı burayı sömürmek, farklı farklı yapılarla insanları kullanmak adına değil, hakikaten gayen dinse, oraya hizmet edebilecek insanları gönder. Yapabilecek şekilde, orada hizmet edebilecek şekilde efendim müessese haline gelmiş kurumlarla irtibata geç, yapacağını yap. Ama sırf böyle dışarıdan gazel okumakla bu işlerin olmadığını hepimiz biliyoruz. Evet, şimdi böyle bir girizgah hoş olmadı ama peygamberler hakkında konuşuyorduk. Kimler? Sebe ehline gelmiş olan peygamberlere yapılan itirazları, onların da cevaplarını anlattıktan sonra Hazreti Pir, bakın şu anda bizi birebir alakadar eden mevzuları nasıl peşi sıra zikrediyor. Bu hikayeyi, Kur'an-ı Kerim'de mevzu olan bu kıssayı zikrederken. Peygamberler dediler ki, iyi ve kötü fal sizin canınızın içindedir. Yani sizinle beraberdir. Çünkü onlar şöyle demişti kıymetli dostlar. Yani siz kehanette bulunuyorsunuz. Falda bulunuyorsunuz. Halbuki bizim kahinlerimiz, falcılarımız bizim için böyle bir azap falan söylemedi. Siz de yeni bir falcı mısınız falan diyerek, peygamberlerin gayipten Allah'ın izniyle haber verdikleri şeyleri, hiçbir bilgileri ve ilimleri olmadığı halde insanların henüz görmedikleri, ileride görecekleri şeylere matuf bilgi veren sahtekarlarla aynı seviyeye koymalarını peygamberler şimdi böyle izah ediyor. Onlar öyle yapmıştı çünkü. Siz iyi ve kötü fal diyorsunuz. Halbuki evet, Enbiya Hazretleri dediler ki, sizin içinizdedir bu fal. Yani siz Esas falcı sizlersiniz. Fala inanan bir insan, kıymetli dostlar, falcının ta kendisidir. Yani bir adam o işi yapıyor, hadi o habis. Yani şeytan şeytanlığını yapıyor, şeytan işi. Fakat şeytana uyduğunda şeytan biz olmuş oluyoruz. Şeytanlığı biz yapmış oluyoruz. Minel cinneti vel nas hükmüne girmiş oluyoruz. Yani adam bunu yapıyor. Sen niye gidiyorsun onu şey yapıyorsun? Mesela devamlı börek yiyen bir adama ne deriz? Biz börekçi deriz. O adamın börek yaptığını göstermez. Hep börek yediğini ifade etmek için söyleriz. Ya falanca mı? Bu adam börekçidir ya. Ya bu adam tatlıcıdır. İşte bu adam acayip ne bileyim filanca meşrubatçıdır falan deriz. Neden? O adam onu yaptığı için, hep onu tercih ettiği için. Aslında falcılık tabirini kullandığımızda bunu meslek olarak değil de hayatında en çok yapan kişi, buna değer veren kişi olarak düşündüğümüzde o falcıyı falcı olarak toplumda tutunmasını sağlayan fala inanan ahmaklardır. Fala inananlardır. Onlar fala inandıkları için falın ta kendisi onlardır. Dolayısıyla Hazreti Pir diyor ki iyi falda kötü falda sizin içinizdedir. Falcı gider sadece sizin içinizdekiler ortaya çıkartır. O zaman bu durumda siz falcı oluyorsunuz. Ama falcıya malzemeyi veren, iyi ve kötü falı içinde tutan sizlersiniz diyerek müthiş bir ifade var burada. Bu çok irşad edici bir beyittir kıymetli dostlar. Yani bizim inancımızı da çok güzel ortaya koyar. Ve dediler ki peygamberler, eğer sen tehlikeli bir yerde uyusan, bir ejderha da baş ucundan sana doğru gelmeye başlasa, merhametli, hayırlı bir kimse, çabuk kalk, yoksa bu yılan, ejderha seni çok fena şekilde yutacak diye ikaz etse, seni uyandırsa, sen ona, seni uyandıran kişiye, yahu niye şomazlık yapıyorsunuz ya, burada ne güzel uyuyorduk, nereden çıkarttınız şimdi ejderhayı da bilmem neyi de yılanı da, ya ne kadar kötü konuşuyorsunuz, ne kadar böyle insanı irrite ediyorsunuz, böyle bir ya güzel anlatsanız da şu işi, güzel şeylerden bahsetsenize dese. Ondan sonra o adam da size, ya bir kalk hele, şöyle bir etrafına bakın da benim sözümün gerçek olup olmadığını anla diye sana devam etse ve şöyle söylese, ben seni kötü bir durumdan, neticesi kötü olacak, kötüyle neticelenecek bir akıbetten, helak olmaktan kurtarmaya çalışıyorum. Seni güzel şekilde rahat edeceğin bir selamete çıkartmak istiyorum. İşte şimdi sen niye bana kafa tutuyorsun? Niye bana şomağızı diyorsun? Madem ki peygamber gizliden halkı haberdar eder. Senin görmediğin şeyi o görür ve seni haberdar eder, uyarır. Çünkü o dünya ehlinin görmediğini görmüştür. Allah ona göstermiştir. Biliyorsunuz kıymetli dostlar, peygamberlerde beşir ve nezir sıfatı vardır. Nezir diye hani korkutucu olarak çeviriyorlar da nezir cinlere gönderilen peygamberlerin genel adıdır. Bizim İslam literatüründe. Yani onlara peygamber denildiğinde cinlere gönderilmiş bir peygamberse ona nezir denir. Resul manasına. Peygamberlerin, Ademoğluna gönderilen peygamberlerin veya hem cinlere hem efendim insanlara gönderilen peygamberlerin beşir ve nezir sıfatı vardır. Beşir müjdeleyen, nezir de korkulu hadiseyi haber veren kişidir. Korkudan değildir aslında. Korkutan, korkunç olan manasında değildir. Bunu doğru ifade etmek lazım. Beşir'de ve nezir'de şöyle bir şey var. Efendim, sevineceğin şeyi henüz görmemişsin, o müjdeli haberi henüz almamışsın veya o müjdeye henüz kavuşmamışsın, o nimete. O nimete kavuşmazdan evvel o nimetin güzelliğini sana haber veren zata beşir denir. Mesela cenneti biz görmedik. Yaptığımız ameller Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla cennetlerde bize başolunacak güzellikleri peygamber anlattığında, hadi cennetlere koşun diye bize haber verdiğinde, şu ameli yapın da cennete girin, şu ameli yapın da rızaya kavuşun, şu ameli yapın da saadete kavuşun diye, daha o saadete, o cennete kavuşmadan evvel bizi uyandıran, anlatan zatlara beşir deniyor. Yani peygamberlere. Nezir ne? Başına felaket gelmezden evvel bunu yaparsanız şöyle olur, bunu yaparsanız aileniz çöker, toplumda birbirinize düşersiniz, saadet kalmaz, kalbiniz mühürlenir, cehenneme odun olursunuz, yanarsınız, yapmayın, helak olursunuz. Haydi bu 2-3 günlük dünya, ama ebedi hayatta cehenneme girersen ne yapacaksın? Bir saniye ateşe dayanamıyorsun. Yahu yanarsan ne olacak? Allah seni yanmak için yaratmadı ki. Sen bu ağacın yenen meyvasısın. Yanan kısmına ait değilsin. İlle de ben yanacağım dersen akıbetin kötü olur. Sen gel marifeti hakla Hazreti insan olmaya gayret et. Allah seni bunun için yaratmadı ki, yanmak için yaratmadı ki, sakın ha diye. Daha felaketler başımıza gelmezden evvel bizi uyaran peygamberlerin bu sıfatına nezir sıfatı diyoruz. Efendimiz hem beşirdir, hem nezirdir, hem mübeşirdir, hem münzirdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de bu isimler farklı farklı kalıplarda, ayrıca ismi nebi olarak, Esma-ül Nebi, Efendimiz'in isimleri olarak yerini almıştır. Buradan da anlıyoruz ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem bu hadiseleri, gelecek müjdeleri, hem de başımıza gelebilecek felaketleri evvelce uyarmak adına bize vermiş, haber vermiştir. Ondan dolayı mübeşşirdir, nezirdir, beşirdir, nezirdir, münzirdir. Hem de kıymetli dostlar, Efendimiz Resulü Sakaleyn'dir. Efendimizin bir ismi de budur. Ne demek? Hem gök ehline, hem yer ehline, hem cinlere, hem de insanlara peygamber olarak gönderilmiş muazzam ve cihan şumul, efendim, dini en güzel şekilde anlatan, en yüksek mevkiye sahip peygamberlerin şahı ve seyyididir. Bu isimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde tecelli etmiş ve Cenab-ı Hak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanımamız için bu isimleri Efendimiz'e liyakatla vermiş, onu tesmiye eylemiş, isimlendirmiştir. İşte o yüzden peygamberler size olmayacak, o daha henüz görmediğiniz hadiseleri merhametleriyle, Allah'tan aldıkları bilgilerle haber veriyorlar. E şimdi sana diyor ki bir hekim, koruk yeme, onun yemesi sana hastalık, şer getirir. Ham meyve yeme, pişmeden kanlı et yeme, olmamış olan meyveyi yeme. Ne olur? Miden hastalanır, zehirlenirsin. Allah muhafaza, öyle de bilirsin. Sana hekim böyle söylediğinde, veya ne diyor şimdi hekimler? Şunu yaparsan kolesterolden gümlersin, şu sigarayı, içkiye devam edersen nalları dikersin, filanca yerde olursa mideni delersin dediğinde, sen hekime şöyle mi diyorsun? Yahu sen ne kadar kötü bir faldan bahsediyorsun, ya ne kadar şom ağızlısın diyerek sen hekimi kötü mü sayarsın? Sana nasihat veren kişiyi adi günahkar bir adam, suçlu mu görürsün? Ya adam sana merhametinden söylüyor. İster dinle, ister dinleme. Veya şöyle der misin? Ya bu adam bana bu tatlıyı yeme diyor, şu yemeği yeme diyor, şöyle koruk yeme, şöyle içki içme, şöyle sigara içme diye nasihat ediyor. Ha, uyanık hekim, görüyor musun? Ben bunları yemeyeceğim tabii. Bütün içkiler, fışkılar ona kalacak der misin? Demezsin. Hani bunu diyen bir adam normal bir adam sayılır mı? Sayılmaz. Peygamberlere nasıl bunu söylüyorsunuz? Derken Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz, bizlerin de peygamberin sözlerini keyfimize göre dinleyip dinlememe durumumuzda nasıl bir derekeye düştüğümüzü çok net bir şekilde hikaye yollu ve mantık yürüterek, kıyas yaparak göstermiş oluyor. Ama bak diyor şimdi Hazreti Mevlana, tam da bugünün insanını anlatıyor kıymetli dostlar. Sıkılmadınız değil mi? Lütfen dikkatli dinleyin. Şimdi hekim böyle söylediğinde hekimin sözünü beğenmezsin. Tamam, ama bak, eğer sana bir müneccim, bir işte yıldızlara bakarak sana fal söyleyen, bugünkü burcun şeyi bu, boğalar şöyle olacak, akrepler böyle olacak, aman dikkat edin, karnınız ağrıyabilir ama sırtınız da ağrıyabilir, şu anda iş anlaşması yapıyorsanız dikkatli olun. Çünkü ey boğa burcu olanlar, siz biraz bu sıralar deniyorsunuz. Yanlış bir şey yapabilirsiniz. Ama gözünüz seveyim, dikkatli olun. Anlaşmayı yapma da demiyor he. Dikkatli ol diyor. Şimdi bu müneccim sana böyle söylese. Aman şöyle olsun. İşte bugünlerde doğurmayın, bugünlerde yavrulamayın, bugünlerde seyahate çıkmayın. Müneccim sana böyle bir söz söylese, yüzlerce söylediği yalan içerisinden iki tanesi tuttuğundan dolayı adamı dinlersin diyor. Adam müneccimdir. Ya geçen gün vallahi bu sıralar işin iyi anlaşmasını yapmayın dedi. Adamlar geldi yurt dışından, oturduk, her şey tamamdı. Yok filancanın bir kazası oldu, bilmem ne oldu. Abi olmadı iş ya. Bak bu müneccimler de doğru söylüyor. Dediğinde zaten imansız oluyorsun biliyorsun. Yani müneccimi, falcıyı doğru kabul etmek, inanmak adamı kafir yapar. Daha doğrusu Müslüman yapmaz. Hani bazıları bu söz çok kızıyor. Aman canım herkesi kafir yapmayın falan diye. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Ama Müslüman yapmayacağı kesin. Adamı imana ulaştırmayan bir şeyin karşılığı da zaten küfür ve batıl olarak zikrediliyor. Hani adı hoşuna gitmeyebilir. Ama bu durum bu. Bir adam ya işe yarar bir şey yapar ya işe yaramaz bir şey yapar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o müneccim yüzlerce yalan söylediği halde bir iki defa doğruyla alakalı isabet ettiği için onun sözünü kabul edersin. Yahu diyor peygamberler, yahu bizim sözlerimiz Allah'ın vahyi, Allah'ın vahyetmesiyle ortaya çıkmış ve hiçbir zaman hakikatin hilafına tecelli etmeyecek olduğu halde bizim sözlerimizin doğruluğundan şüphe ediyor, İnanmıyorsunuz. Ya bu vahidir, ya dindir ama işte günümüzü bilmiyor. Onlar yıldız ilminden anlamazlardı. Empati kuramıyorlar, vücut dilini bilmiyorlar dersiniz. Bizim doğru söylediğimizden şüphe edersiniz. Ama başka bir uzman veya azman konuştuğunda adam 2-3 kere isabet ettiği için sözünü hemen kabul edersiniz. Aslında hekimle müneccim sözü kıyas kabul etmez. Hekimler ilmi bir araştırma, tahlil neticesinde kendi tecrübi ilimleriyle bir şey söylerler, fakat hekimlerin de söylediği farazidir. Mesela der ki ya işte sen bunu bir sene daha içersen damarların tıkanır der mesela. Ama tıkanmayabilir. Genetik yapısı farklıdır. Adamın ne bileyim iş hayatı farklıdır. Başka türlü bir şey yapar. Adamın damarları bir senede tıkanmaz da 6 senede tıkanır mesela. Hekim bunu farazi olarak söyler. Olacağından emin değildir. Fakat ilmi tecrübesi onu bu sahada bir fikir, bir hüküm vermeye doğru sevk eder. Müneccimin hiçbir tutar tarafı yoktur. Evet, yıldız ilmiyle alakalı ilmen de insan vücudundaki azalarla efendim hayatına yön verebilecek bazı şeylerin olabilme ihtimallerine baktığımızda onun da ilim olan kısmı vardır. Vardır olmasına, var olmasına. Ama hani hekimlikle kıyas edildiğinde hekiminki daha somuttur. Değil mi? Şimdi bunun ikisini bile bir araya koyduğunda, hani hekim de olsun müneccim de olsun, neticede farazi olarak bir şey yapar. Mesela ilaç yazar, bu sana iyi edecek der. Sana iyi gelecek. Adam 2 hafta kullanır. Ya der, bu beni daha kötü yaptı. He, o zaman biz falanca ilacı kullanalım der. Biraz da senin üzerinde deneme yapar hekim kardeşlerimiz. Kızmasınlar ama. Yani onlar da çünkü senin genetik yapını bilmez. Senin dedenin dedesi efendim Norveçlidir. Senin haberin yoktur. O Hindistan'daki adamların üzerinde tesirli olan bir ilaçtır. Genetik yapıyla şimdi ilaçlar araştırılıyor. İnsanların genetik haritasına göre ilaç verilmeye başlanıyor. Çünkü anlaşıldı ki en basit ilaç bile, en yaygın olarak kullanılan ilaç bile genetik yapısından dolayı bazılarına iyi tesir ederken bazılarına kötü tesir ediyor. Dolayısıyla hekimler de farazi bazı şeyler yapıyor. Peki onlar zan üzerine konuşuyorlar. Biz Allah Teala'nın bize gösterdiklerini göre göre size konuşuyoruz. Nasıl oluyor da bunların sözüne inanıyorsunuz da peygamberlerin sözüne şüpheyle yaklaşıyorsunuz? Bu olacak iş mi diyerek karşılarındaki kişiyi insafa davet ediyorlar. Cehennem dumanının ve ateşinin kafirler tarafına hamle etmekte olduğunu biz bakıyoruz ve görüyoruz. Allah bize gösteriyor. Sense dersin ki sus yahu, şimdi bize bunlardan bahsetme, niye kötüye yoruyorsun? Ya belki Allah şöyle der, böyle der. Yahu kardeşim, ben gördüğümü söylüyorum. Ey nasihat verenlerin sözünü dinlemeyen, nereye gitsen uğursuzluk seninle beraberdir. Sana nasihat verenler uğursuzluk getirmiyor. Sen nasihat dinlemediğin için nerede olursan ol, uğursuz olan sensin diyor Hazreti Pir bu ayetlerin mealinde bizlere hitap ederek. Son bölümde buradan itibaren başlayan müthiş konuşmayı beraberce yine okumak için sizi bekliyoruz efendim, kısa bir aradan sonra.
صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري مالي فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجد تدا حزني فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة والحسن والحسين إخوة فقال له الصبي كيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره فأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي يلعب مع الصبيان فقال له الصبيان كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جائعا فشبعت وكنت عاريا فكسيت وكنت بغير أب فأصبح رسول الله أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين الغزوات مع رسول الله
Moral Efendi Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Üçüncü bölümde beraberiz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, şöyle demişti: ey nasihat verenlerin sözünü dinlemeyen, sana nasihat eden peygamberlerin, peygamberlere varis olan zatların, peygamberlerden nakledenlerin, kendilerine verilen ilimle seni ikaz edenlerin sözünü dinlemeyen kişi. Siz dinleyenlerimizi tenzih ederiz tabii, siz zaten şu anda dinliyorsunuz. Dinlemeyen kişi uğursuzluk arama başka şeyde. Senin bu nasihat tutmaman uğursuzluk olduğu için sen nereye gidersen git, peygamberin yanına da varsan, Kabe'ye de varsan, şuraya da gitsen, buraya da gitsen, hekime de gitsen, falcıya da gitsen, senin uğursuzluğun seninle beraber gider. Uğursuzluk sendedir. Şimdi şu misali veriyor: bir yılan senin sırtında dolaşıyor, nasihat veren onu damdan görüyor ve sana haber veriyor. Burada tabi çok güzel bir şey var efendim, detay var. Yani yılan senin sırtında dolaşıyor, onu da karşıdan birisi görüyor demiyor, dikkat ederseniz. Aynı ortamda değilsiniz yani. Damdan görüyor diyorsunuz. Damdan. Yani sırtından seni görebilecek, her yerden seni görebilecek, kuş bakışı seni görebilecek bir yer. Bu peygamberlerin bakış açısını da göstermiş oluyor. Seni bütünüyle görebilir. Karşından gelen bir insan seni sadece karşından görür. Sırtından gelen bir insan senin önünü göremez. Ama damdan gelen bir insan önünden mi, ardından mı, sağından mı, solundan mı, nereden tehlikenin geldiğini görebilir. Yeri de görür, yukarıyı da görür. Göğe yakındır ama seninle aynı ortamda değildir. Damdadır. Senin zemininde değildir. Nasihatı sana ulaşır ama seninle aynı zeminde yürümez. Sen onu çarşıda dolaşan, senin benim gibi yatan adam görürsün ama peygamberler öyle değildir demeye getiriyor Hazreti Pir. Damdan bakar da senin sırtındaki yılanı görür nasihatçi ve sana şöyle haber verir. Der ki: aman dikkat et, sırtında yılan var. Sen de o damda bulunan nasihatçıya dersin ki: sus ya, benim şimdi niye içimi daraltıyorsun sen? Gam getirdin bana. İçimi daralttın. Konuşma böyle. O da sana: öyleyse benden günah gitti diye cevap verir. Ben sana söyledim mi yılan olduğunu sırtında? Söyledim. Şimdi sen, ben seni dinlemek istemiyorum diyorsun. Der ki diyor, benden günah gitti. Fakat yılan ağzını senin boynuna vurunca, böyle damarına şak diye dişlerini geçirince, yılan zehrini akıtınca, sancıyla, ızdırapla seni zehirleyince, senin o hani beni gamlandırma falan diye rahat arayışın, nasihat verene karşı şöyle der: böyle söyleyip de beni kederlendirmediği için iyice acı bir hal alır. Yani sen evvelce nasihat verenin acı sözüne tahammül edemiyordun, şimdi boynuna vurmuş yılanın zehrinin acısıyla baş başasın. 100.000 kat daha fazla bir acı o, değil mi? Rahat arıyordun, gamlanmak istemiyordun, sözler sana acı geliyordu, susturuyordun. Fakat şimdi çektiğin acı onunla kıyas kabul etmez. Bu sefer de o acıyla dersin ki nasihat edene, ya senin vereceğin nasihat bu kadar mıydı yani? Niçin böyle yakanı başını falan yırtarak anlatmadın? Yani sen dedin ki yılan var sırtında kardeşim, dikkatli ol. Kibar kibar söyledin, nazik nazik söyledin. Ya kendini parçalasaydın ya, kendinden geçseydin, saçını başını yolsaydın, yırtsaydın kendini. Yılan, yılan, mahvolacaksın ulan falan, tepinseydin falan. Böyle yapsaydın ya. Yahut bana yüksekten böyle bir taş atsaydın, böyle çat diye fırlatsaydın kaşıma gözüme bakmadan, ben o zaman anlardım yani taş geldiği için, ya bu adam benim bayağı canımı acıttı, demek ki çok ciddi bir durum var falan derdim. Şimdi bak, olan durum nedir? Bu metinde böyle geçiyor. Yani adam verilen nasihatı tutmadığı gibi nasihatçinin üslubunu da beğenmiyor. Yani musibete uğramış, hala musibetin nereden geldiğini anlamıyor ahmak. Evvelce o nasihatı söyleyen kişiyi beğenmemişti. Başına musibet geldi, o musibetin acısıyla yine hala peygambere söylenmeye kalkıyor. Aynı bugünün insanını anlatıyor kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleriyle, indirilen Kur'an-ı Kerim'de ümmeti Muhammed'e vaaz-ı nasihat etmiş, hidayete ve rahmete çağırmış. Öyle değil diyor. Ya bu metin olmasaydı, daha çarpıcı bir şey olsaydı, vursaydı, kırsaydı. Ya kardeşim, aynı hastalıktasın hala. Bak şu anda günahın dibini bulmuşsun. Hala peygamber beğenmiyorsun. Hala Kur'an'ın üslubunu beğenmiyorsun. Hayatın acıları içerisinde kıvranıyorsun. Modernist yapı seni kavurmuş, yakmış. Aileni bitirmiş, teşkilatını bitirmiş. Kursağına kadar harama gömülmüşsün. Evinde huzur yok, sokağında güven yok. Yaşıyorsun piyasada, binlenmede, efendim etrafında herkes birbirinin kanını içmeye çalışıyor. Bu hayat mı ya? Çocuğunun namusundan, ırzından, hanımının iffetinden, kendi ahlakından, hiçbir şeyden emin değil, emin olmayarak yaşıyorsun. Böyle korku içerisinde ve her şeyini kaybetmek korkusuyla berbat bir hayat sürerken hala kalkıyorsun, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, nehilerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin üslubunu beğenmiyorsun. Şöyle deseydi daha iyi olurdu. Benim dünyama hitap etmiyor. Bu zamanda bunlar olmaz. Yahu hala inliyorsun, bir de seni inlemekten kurtaracak Kur'an'ı ve sünneti beğenmiyorsun. Aynı bu durumu anlatıyor Hazreti Bir. Yahu diyor, sen... Ya ben sana söylüyordum diyor nasihatçi. Tekrar metne dönersek 10.648. beyit. Nasihatçi der ki, ya söyledim ama sen sözümden incindin be kardeşim. Bunu bana böyle söyleme dedin. Sözümü beğenmedin. Hala o acıyı yaşayan kişi de der ki, ya sen de beni amma irşad etmişsin kardeşim. Ya böyle insana mutluluk böyle mi olur? Sen daha iyi yapman lazımdı işini, diyerek hala hocalara, hala onlara nasihat eden insanlara kabahat bulurlar. Nasihatçi der ki, seni ben bu tehlikelerden kurtarmak için nasihat ettim sana. Fakat sen kötülüğünden, kendi içindeki kötülükten bunun kadrini bilmedin. Uğursuzluk sende. O ihtarımı eza ve cefa sebebi olarak gördün. Ay beni sıkıntıya sokmasın. Çocuğun namaz kıldı, derine iner diye şey yaptın. Fazla hocayı dinlemeyeyim, mesuliyetim artar dedin. Hayatımın tadını bozacak dedin. Şimdi akrabamla aram bozulacak. Rahat rahat içemeyeceğim, rahat rahat dolanamayacağım. Mesela öyle tipler var, enteresan tipler. Ama benim bir sosyal çevrem var. Ben bunu kabul edemem ki. İşte şunu yap diyorsun ama ben makyajıma falan çok dikkat ediyorum. Güzel görünmeyi istiyorum. E kardeşim tamam istiyorsun, o adam da sana nasihat ediyor. Dinlemek bile istemez. Başına ağrı girer. Sıkılır. Ama ne olur sonunda zararı? Zararı muhakkak vardır. Ha, bazıları hemen böyle diyor. Yani ben şimdi cennete giremeyecek miyim? Kardeşim cennete gireceksin, girebilirsin muhakkak. Allah bilir bunu. Fakat şunu unutmamak lazım. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor ayeti kerime. Vermeye devam edersen o zalimi büyüttüğün için seni muhakkak yalayıp yutar. Hakiki zalim sen oluverirsin. Nasihat dinlemeyen uğursuz sen olursun. O zalim işini yapar. Sen niye uyanık olmadın diye Allah bunun hesabını gören gözden, uyanık kalpten sorar. İşte peygamberlerin nasihatlerini almayan kişilerin nasıl bir derekeye düştüğünü çok güzel bir şekilde Hazreti Bir beyan edip bizi bu hususta ikaz ediyor. Ben Deniz programın süresini fazla aşmayayım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ilek ve sallâ alâ eşrefi ve esadî nûri cemî'il enbiyâi vel mürselîn velhamdülillâhi rabbil âlemin diyelim. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.